Zulmün nedeni Müslümanların sahipsiz olmalarıdır. Bugün Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Mısır'da, Afganistan'da ve daha dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlar saldırıya, tecavüze uğruyor. Göçe zorlanıyor ya da katlediliyor. Göçe zorlananların da önemli bir kısmı yollarda canlarını veriyorlar. Göçe zorlandıkları için Ege Denizi'nde boğulan küçük, masum çocukların fotoğrafları halen gözlerimizin önünde. Böyle bir tabloyu kuşkusuz hiçbir samimi Müslüman kabullenemez. Sanki bu olayların hiçbiri kendisini ilgilendirmiyormuş gibi asla arkasını dönüp gidemez. Her Müslüman bu gidişata bir dur demekte sorumludur. Öncelikle Müslümanların birbirine sahip çıkmaları ve bir an önce birlik olarak bu zulme karşı koymaları Allah'ın bize Kur'an'da bildirdiği bir farzdır. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli, koruyucu sahip gönder, bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz. Nisa suresi 75. ayet. Dikkat edilirse Avrupa'nın bir şehrinde tek bir insan öldürülse bütün dünya ayağa kalkıyor. Ancak milyonlarca Müslümanın katledilmesi dünyada derin bir sessizlikten başka bir etki oluşturmuyor. Müslümanlar dünyanın büyük bir bölümü tarafından değersiz görülüyor. Hatta hayvanlar için gösterilen ilgi ve şefkat bile kimi yerde Müslümanlar için gösterilmiyor. Peki bu durumun suçlusu ya da sorumlusu kim? Neden bu gidişata bir dur denilemiyor ve gittikçe artan bir hızla bu zulüm büyüyor? Bu gidişatın sorumlusunu ve sebebini elbette ki öncelikle Müslümanlar arasında aramak gerekir. Zira Allah zulmün sadece birlik olmakla son bulacağını bildirmişken Müslümanların çok büyük bir kesimi Allah'ın bu emrini göz ardı ediyor. Kimileri sanki kendilerinden başka doğru yolda olan Müslüman topluluğu yokmuş gibi davranıyor, hatta bazıları da birbirini düşman olarak görüyor. Bu yüzden de hiçbir zaman gerçek anlamda birlik olamıyorlar. Örneğin Avrupa'da birçok cami farklı grupların hakimiyeti altında kullanılıyor. Dolayısıyla bir Müslüman istediği gibi herhangi bir camiye gidemiyor. Mutlaka kendi inancına uygun kişilerin, kendi dahil olduğu Müslüman topluluğunun olduğu camiye gitmesi gerekiyor. İşte bu acı gerçek bile Müslümanların yüzyıllardır neden birlikten kopuk olduğunun, neden zayıf ve güçsüz bırakıldığının açık bir göstergesidir. En önemlisi de Allah'ın kardeş olduklarını bildirdiği Müslümanların bu ayrılığı, Allah'ın razı olmayacağı bir ahlak olduğu için bu durum bereketsizlik, acı ve sıkıntılara yol açmaktadır. Allah Kur'an'da birlik olmamanın nasıl sonuçlanacağını şöyle açıklamıştır. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk, fesat olur. Enfal suresi 73. ayet. Birlik bir yana, şu an dünyanın birçok yerinde Müslümanların en büyük düşmanları yine bir kısım Müslümanlardır. Bugün yeryüzünde katledilen Müslüman sayısına baktığımızda bu sayının %90'ının Müslümanlar eliyle gerçekleştiğini görüyoruz. Dünyanın ana kriz ve savaş bölgelerine baktığımızda da bunların Müslüman toprakları olduğunu ve bu alanlarda birbirleriyle kıyasıya savaşan, birbirini katledenlerin de yine Müslüman toplulukları olduğunu görüyoruz. Bugün yeryüzünde yaklaşık 1,5 milyar Müslüman yaşıyor. Müslüman ülkeler oldukça geniş ekonomik ve askeri imkanlara sahipler. Müslümanlar aralarındaki ihtilafları bir kenara bırakıp bir araya gelecek olsalar hem maddi hem de manevi açıdan dünyanın en büyük gücünü oluştururlar. Bu öyle bir güçtür ki bu gücün binde biri bile kullanılsa yeryüzünde aç, susuz, yardıma ihtiyacı olan Müslüman kalmaz. Sadece Müslümanlara değil, Kur'an ahlakının gereği olarak dünyanın dört bir yanındaki her inançtan, her fikirden insana yardım eli uzatılır. Bu birliğin gücüyle insanlığın yaşadığı tüm acı ve sıkıntılara çözüm getirilebilir. İşte böyle güzel bir sonuç için ise öncelikle Müslümanların mezhep, meşref farkı gözetmeksizin ve hiçbir büyüklük hissine kapılmadan Allah'ın farz kıldığı bu büyük ibadeti yerine getirmeleri ve birlik olmaları gerekmektedir. Bugüne kadar yaşanan acılar göstermiştir ki bu süreç ne kadar uzatılırsa acılar da artarak büyümekte ve daha korkunç sonuçlar meydana gelmektedir. Elbette ki bunun vebali de bu çağrıya kayıtsız kalan, kendi aralarındaki ihtilaflarla uğraşan Müslümanların boynuna olacaktır. Dünyada da ahirette de böylesine büyük bir sorumluluğun altında kalmaktan sakınan tüm Müslümanların öncelikle büyüklük ve üstünlük iddiasından vazgeçmeleri gerekir. Sonrasında ise Müslüman kardeşlerine muhalif olmalarındaki yanlışlığını görmeleri şarttır. Allah'ın emrini yerine getirmek için niyet etmeli, birlik ve beraberliği bozacak ihtilaflı görüşlerden kaçınmalıdırlar. Bugün öncelik birlik olmaktadır. Bu Allah'ın Müslümanlara açık bir emridir. Bu nedenle bunun önünde hiçbir engel olamaz. Şu an dünya her cümerc içindedir. Milyonlarca masum Müslüman zulüm altındadır. Nasıl ki bir yerde bir ev yanıyorsa, kimse önce evdeki masayı, sandalyeyi kurtarmanın peşinde olmaz. Önce insanların canını kurtarmaya çalışırsa, şu an dünyada böyle bir zulüm varken de Müslümanların öncelikli sorumluluğu, tüm diğer konulardan önce bu birliği oluşturmak için çaba harcamaktır. Kuşkusuz ki bu durumda akla gelen soru şu olacaktır. Peki ama Müslümanlar nasıl bir araya gelecekler? Bu birliktelik elbette ki resmi, göstermelik bir birliktelik olmayacaktır. Nitekim böyle denemeler çok yapılmış ve bu organizasyonlar bir gösterişten öteye gidememiştir. Örneğin son dönemde İran'da yapılan bir birlik konferansında Şiiler ve Sünniler ayrı ayrı kendi mezheplerine bağlı imamların arkasında namaz kılmışlardır. Dolayısıyla sözde birlik için bir araya geldikleri bir ortamda ayrılıklarını açıkça ortaya koymuşlardır. Şu bilinmelidir ki Müslümanlar ancak resmiyetten uzak, samimi, sevgi dolu bir ortamda bir araya gelebilirler. Bu durumda Müslümanların birlik olması için izlenecek yegane yol, herkesin de Müslümanın sözüne, samimiyetine, ferasetine, sevgisine, kardeşliğine, bilgisine tam güvenebileceği ve hiçbir kesime bağlı olmayan tarafsız, adil bir Müslümanı manevi bir lider olarak seçmeleridir. Zira bir baş olmadan hiçbir zaman bir birliktelikten bahsedilemez. İşte o kişi büyük Müslüman birliğinin başı olacaktır. Böylelikle Müslümanlar artık sahipsiz olmayacak, kalben bağlı oldukları bu insana çok değer verecekler ve onun sözlerini severek uygulayacaklardır. Müslümanların manevi bir lideri olduğunda neler olur? Belli başlı ilk akla gelen öncelikli konuları sıralayalım. Müslümanlar farklı görüşte de olsalar tüm sorunlarını birbirleriyle savaşmadan, şiddete başvurmadan, sevip saydıkları liderlerine başvurarak kolaylıkla kendi aralarında çözerler. Büyük bir sevgi ortamı oluşur. Tüm Müslümanlar kaynaşır. Güven ve huzur ortamı yaşanır. Böylelikle Müslüman dünyasında her alanda büyük bir potansiyel ortaya çıkar. Bilim, sanat, ekonomi alabildiğine gelişir. Müthiş bir bolluk ve refah ortamı oluşur. Müslümanlar arasında kalite, modernlik, sevgi, şefkat ve görgü artacağı için Hristiyan ve Musevi toplumlarla da iyi ilişkiler kurulur. Dünyanın neresinde olursa olsun hiç kimse sahipsiz gördüğü için Müslümanların hakkına saldırıda bulunamaz. Zira böyle bir durumda hak ve hukuk ile kendisini savunacak, birbirine sımsıkı bağlı büyük bir gücü karşısında bulacaklarını bilirler. Birlik içinde olan Müslümanların arasına yabancı derin devlet mensupları ayrılık, savaş tohumları ekemez. Her fitne Müslümanların manevi lideri tarafından söndürülür. Böylelikle savaş tüccarlarının Müslüman kanıyla beslenmesi de engellenir. Yeryüzünde işlenen herhangi bir suç Müslümanlara mal edilerek Müslüman kıyımı başlatılamaz. Zira Müslümanlar Kur'an ahlakının bir gereği olarak suça ve şiddete kesin olarak karşı olan liderlerinin sözünden çıkmazlar. Böylelikle hiçbir provokasyona da imkan tanımamış olurlar. Şimdi de bu mümkün mü sorusuna şu cevabı verebiliriz. Elbette ki mümkün. Zira bu Allah'ın Kur'an'da farz kıldığı ve yerine getirildiğinde yeryüzüne güven ve huzuru yerleşik kılacağını müjdelediği büyük bir ibadettir.